Merhaba, bugün 19 Nisan Cuma. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı podcast'ı dinliyorsunuz. Geçen yılki sıcaklık rekorları bu yılda hız kesmiyor. Her ay o ayda tarihte görülen en sıcak 30 güne dönüştü. Bunun en çarpıcı göstergeleri kutuplarda yaşanıyor. Kuzey Kutbu gezegenin geri kalanına göre 4 kat hızlı artıyordu. Artık Güney Kutbu'ndaki sıcaklık artışı da hızlandı. Antarktika kıtasında sıcaklık artışı gezegenin geri kalanının 2 katı. Bir araştırmaya göre 1971-2018 arasında sıcaklık artışı sebebiyle Antarktika'ya o kadar yüksek bir enerji yüklendi ki bu enerji Hiroşima'ya atılan atom bombasının 25 milyar misli. 2024'ün küresel ısınma tablosunu Profesör Doktor Murat Türkeş ile konuşacağız. Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş da bizimle.
Hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
2023'ten nasıl bir tablo devraldık ve 2024 küresel ısınma açısından nasıl ilerliyor baharın ortasına da gelmişken?
2023 yaklaşık biliyorsunuz hatırlayacaksınız. Sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 1,5 santigrat derece küresel ısınma eşiğine yaklaştı. Fakat bu sonraki aylardır eklediğinizde yani 2023'ten sonra gelen ayların herhangi birini eklediğinizde bir 12 aylık ortalama aldığınızda örneğin Ocak'ta, Şubat'ta bu yaşandı. İlk kez çok net bir şekilde küresel bir aletli gözlem kayıtlarına göre 1,5 santigrat derece küresel ısınma eşiği aşıldı. Faruk Bey'in özetlediği gibi artık her mevsim, her ayın tamamı, işte belli günler, belli haftalar yine rekorlar kırıyor. Dünyanın hemen her köşesinde, her ülkesinde, hatta az önce yine birlikte konuşacağız. Bu küresel ısınmaya oldukça geç yanıt veren Antarktika ve çevresindeki örneğin Güney Okyanusu ve diğer yerel denizlerde de ısınma çok net olarak ortaya çıktı. 2024 böyle bir çok yüksek sıcaklık rekorlarını miras aldı ve 2024'ün de her ayı neredeyse bir rekor kırıyor ve dünyanın pek çok bölgesinde de rekor sıcaklıklar kaydedilmeye başladı. Ben de sıcak hava dalgaları ile ilgili uyarılar yapıyorum biliyorsunuz. Herkesin anlayacağı şekilde klimatolojik, meteorolojik, atmosferik yorumlarıyla birlikte işte bayramdan önce başladı. Bayram döneminde bize son 3 gün işte bunu da uyarısını yapmıştım. Örneğin Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da yine uzun süreli sıcaklıklara göre rekor sıcaklıklar kaydoldu. Haziran'dan Mayıs'a çekilmişti sıcak hava dalgaları. Uzun yıllardan sonra yani hava koşulları dışında bir eğilim olarak giderek sıcak hava dalgaları da daha erken gözükmeye başladı. Örneğin 2024 Nisan ayında içinde bulunduğumuz günlerde ve geçen haftada olduğu gibi. Kuraklık açısından çok gecikmiş de olsa 2023 sonunda Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta kısmen yağışlar oldu Türkiye'nin büyük bir bölümünde. Doğuda yüksek dağlık alanlarda geç olsa kar yağışı oldu. İşte çok konuştuğumuz için büyük kentler özellikle İstanbul, İzmir, Çanakkale, Bursa, Tekirdağ, Ankara gibi kentlerin sorunları çok konuşuluyor. O yağışlı dönemde barajlar birçok kentte %50, %70 yeniden doluluk oranlarına ulaştı. Fakat ne yazık ki Şubat sonunda bugüne kadar da yani doğuda zaman zaman Karadeniz'de yağışlar oldu ama yeniden bir sakin yağışlar açısından uzun süreli ortalamalardan daha kurak koşullar geriye dönmüş gibi duruyor. Böyle özetlemek isterim.
Hocam 1,5 dereceyi yakaladık. Artık üstüne biniyoruz galiba ve 2030-2050 hedeflerimiz vardı.
Evet.
Bunun geri dönüşü de belki mümkün olabilir ama şimdi yıllar boyu, onlarca yıldır buna dair projeksiyonlar yapılıyordu. Ama anladığım kadarıyla ivme projeksiyonları aştı mı? Artık bu tahminlerin yeniden mi parametrelere kavuşturulması gerekiyor? Ne diyorsunuz ona?
Şöyle açıklıyoruz aslında. Ben Paleoklim'de çalıştım ekiplerde. Yani geçmiş günümüzde gelecek iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme, bunun atmosferik nedenleriyle gücüm yettiğince hala çalışıyorum. Bunu şöyle açıklıyoruz. İklimdeki değişiklikler, atmosfer, hava, atmosfer olayları bir bütün halinde zaman zaman çok kaotik olabiliyor. Ve değişimler, ilişkiler, süreçler çoğu zaman doğrusal değil, yani lineer değil, çok karmaşık olabiliyor. Dolayısıyla iklim değişikliğinde atmosfer, hava, iklim çok karmaşık, non-lineer sistemler olduğu için çoğunlukla iklim değişikliği de, yani gözlenenlerde de bunu görüyoruz ama öngörülen iklim değişikliğinin de doğrusal olmayacağını biliyoruz. Bu şu anlama geliyor. İklim sadece ortalamalardaki artış ya da azalış şeklinde değişmiyor. Ama aynı zamanda iklimin kendi değişkenliği ve iklimin bu kendi değişkenliği içerisindeki afetler, ani değişiklikler, kısa sürede ortaya çıkan ani değişimler, ani sistem değişiklikleri de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla iklimin kendi değişkenliğinin değişmesindeki öngörüler, ortalamaların değişmesindeki ne ilişkin öngörüler kadar çok kuvvetli değil. Çünkü bütün bu konuştuğumuz konular aynı zamanda arka planda geniş ölçekli basınç ve rüzgar sistemlerinin, atmosferik salınım desenlerinin, uzak bağlantı desenlerinin, işte biliyorsunuz El Niño güney salınımına kadar pek çok atmosferik salınım indisleriyle, salınım desenleriyle, uzak bağlantı desenleriyle bağlantılı iklim modelleri bunların hepsini, yani bu doğrusal olmayan ani değişiklikleri, sistem değişikliklerini henüz çok başarılı olarak aslında ortaya koyamıyor. Ama her yeni senaryo model döneminde bu eksikler tamamlanıyor ve iklimi, havayı, iklimi, atmosferi, genel atmosfer dolaşımını daha iyi temsil eden, daha yüksek doğrulukta bu işi yapan hem senaryo setleri hem de küresel, bölgesel, ayrıntılı model çalışmaları yapılıyor. Dolayısıyla bunlar bilinen şeyler. Modellerin burada asıl hemen sorunu yeryüzündeki iklim sistemindeki tüm iç ve dış bileşenlerin fiziksel iklim sistemini hem doğal iç bileşenleri hem onu etkileyen dış etkenler, insan etkisi de dahil hepsinin çok başarılı bir şekilde henüz modellenememesi. Yani işte coğrafya, fiziki coğrafya, dağlar, denizler, kar buz etkisi, bulut etkisi, yükselti etkisi gibi, Karadeniz etkisi gibi pek çok başka etmen de söz konusu.
İnsan faaliyetlerinin zaten tetiklediği, ortaya çıkardığı bu iklim kriziyle ilgili bahsettiğiniz tablonun sonuçları nihayetinde yine çevreye, insanları da etkileyecek şekilde yansıyacak. Özellikle bu son sıcaklıklardaki değişimler ne gibi sonuçlar doğurur? İnsanları ne bekliyor?
Yani pek çok çalışma var biliyorsunuz. Bir kere istersen insandan başlayalım. İnsan konforu bozuldu. Yani şu günlerde örneğin bu yüksek sıcaklıklar, özellikle sahradan gelen sahra tozları, ani değişen hava koşulları, sıcak hava dalgaları, bütün bunlar insanın sağlığını bozuyor. Özellikle belirli yaş, cinsiyet grupları, hastalık grupları, örneğin işte kalp damar hastaları, şeker hastaları, solunum sıkıntısı yaşayanlar, bağ hastaları gibi belli gruplar bütün bu ani hava değişimlerinden ve uzun süreli iklim değişikliklerinden etkileniyorlar. Yani kentlerin, insanın yaşadığı ki insanların büyük bir bölümü artık toplumun büyük bir bölümü Türkiye'de bile %80'in üstünde kentlerde yaşıyor. Kentlerdeki iklim konforu bozulduğu için insan sağlığını etkiliyor. Bunun dışında tabii sadece iklim değişikliği, sıcak hava dalgaları değil ama başka sorunlarımız var. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği gibi belli dönemlerde hala ne yazık ki hava kirliliğini de yaşıyoruz. Bir kısmı insan kaynaklı, bir kısmı işte atmosferik toz taşımıyla ilgili. Ama örneğin bugünleri dikkate aldığımızda yeni bir kurak sıcak dönemle itibar edildik. Yaza böyle girdiğimizde hemen su kaynaklarında buharlaşmanın da etkisinde çok hızlı bir kayıp söz konusu olacak. Yani bu böyle giderse biz yaz başında büyük kentlerde barajların içme kullanma suyu barajların doluluk oranlarını konuşacağız ve kuraklık önlemleri yeniden gündeme gelecek. Yani çünkü sonuçta belli bölgelerde aynı barajlar, göletler örneğin tarımda sulama suyu olarak da kullanılıyor. Yine çok erken başlamış sıcak hava normalinden daha sıcak hava koşulları yaz kuraklığıyla birleştiğinde yine çok iyi biliyoruz ki Türkiye'nin özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde gerçi Çanakkale yöresi, İzmir, Muğla, Antalya, zaman zaman Adana, bütün bu yörede bir de orman yangın tehlikesi karşımıza çıkıyor. O yüzden bu değişen hava ve iklim koşulları özellikle uzun süreli sıcaklıklarda sıcaklık ilişkili pek çok göstergedeki olumsuz gidişi bizim artık görmezden gelmememiz gerekiyor. Yani bu yıl bana göre orman yangın hazırlıkları bir ay hangi aydaysa Mayıs'ın başına alınması gerekiyor. Çünkü çok erken sıcak hava koşullarını yaşamaya başladı.
Hocam ben yine uluslararası anlaşmaların uygulanabilirliğine dönmek istiyorum. Madem bu kriz insan
Evet.
faaliyetlerinden kaynaklanıyor, insanın şu ana kadarki performansı hakkında bu krizde mücadele açısından ne diyebiliyoruz?
İklim değişikliği mücadelesi açısından insanın ve onun tabii şu anda en kullanılır uluslararası hükümetler arası organı Birleşmiş Milletler İklim Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Antlaşması. İnsanın Paris Antlaşması en sonuncu olduğu için Paris Antlaşması'nda ülkelerin, ülke gruplarının başarılı olduğunu söylemek mümkün değil. Yani Paris Antlaşması'nın şu anda ne 2030'a kadar küresel karbondioksit salımlarını en az %45, 2050'ye kadar %100 azaltmak ve net sıfır salım hedefine ulaşma konusunda başarılı olabileceğine ilişkin bir gösterge yok. Dolayısıyla başta karbondioksit, metan, diazot, monoksit gazlarında insanın iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini giderebilecek bir azalma olmadığı için de 1,5-2 santigrat derece hatta küresel ısınma eşiğinin daha sürekli önümüzdeki dönemde aşılacağını, 1,5'tan sonra bu kez 2 santigrat derecenin aşılma olasılığının daha erkene gelebileceğini konuşacağız gibi duruyor. Çok hızlı bir şekilde Paris Antlaşması'nda bu birinci 5 yıllık değerlendirme çok başarısız oldu. Hem 1 yıl gecikme oldu pandemi nedeniyle. 2025'te en son bana göre son 2025, 2025'e kadar başta gelişmiş ülkeler ve ekonomileri büyük Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Türkiye, Meksika, Rusya, Güney Kore gibi büyük gelişmekte olan ülkelerle dahil daha kuvvetli bir ulusal birbirinden sunarak küresel sera gazı salımlarını özellikle önce karbondioksit sonra metan salımlarını hızla azaltmak zorunda. Çünkü bir yandan dünyanın fiziki coğrafyası bozuluyor, bir yandan ormansızlaşma artıyor, bir yandan kentler çok daha geniş alanları kaplıyor. Kent sarısı adası var olan küresel ısınmaya ek bir ısınma sağlıyor. Bütün bunlar bilinirken dünyadaki bütün ülkelerin yani gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin Paris Antlaşması kapsamındaki değişikliği mücadelesi ve tabii onunla uyumlu olarak da uyum çabalarını hızlandırması gerekiyor. Bunun için de Paris Antlaşması'nda biliyorsunuz özellikle gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği mücadelesi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle baş edebilme kapasitesini arttırmak ve uyum çabalarını kuvvetlendirmek için gerekli olan finansmanın da hızla toplanıp bunun etkin, adil, çok denetlenebilir ve sürekli sürdürülebilir bir finans düzenine dönüşmesi gerekiyor. Bunun çok kısa sürede yapılması şart bana göre.
1,5 derece şu anda bütün ritmi bozdu ve her ay yeni rekorlar kırılıyor. 2 derecenin bir felaket olacağının altını çizmek gerekiyor galiba, değil mi hocam şu anda?
Evet, 1,5 konuştuğumuzda 2015, 16, 17'de kimse inanamıyordu. Ben 2016-17'den beri Paris Antlaşması'nın bu işte başarılı olamayacağını, klimatoloji, atmosfer bilimleri, fiziği gereği bu 1,5 santigrat dereceni durdurma şansının düşük olduğunu söylüyordum. Şimdi de çok açıkça bütün bu yaşadıklarımızdan sonra önümüzdeki 10 yıl içinde bizim dünyanın, insanlığın bu kez 2 santigrat derece küresel ısınma eşiğini çok konuşacağını düşünüyorum. Çünkü iklim öyle yani sadece söylediğim gibi doğrusal bir değişiklik değil. Pek çok başka doğrudan dolaylı etki, karşılıklı etkileşim söz konusu. Örneğin denizlerin, Antarktika'dan konuştuk. Antarktika uyumuyordu fakat denizlerin Antarktika gibi büyük bir buz kalkanının işte Kuzey Yarımküre karaları kadar hızlı yanıt vermesi zaten beklenmiyordu. Ama artık o da bu yanıtı vermeye başladı. Dolayısıyla Güney Yarımküre'deki ısınma ve buzulların erimesi bu atmosferik değişimlerin ve iklimdeki dengesizliğin özellikle yağış rejimi ve yağış ve buharlaşma rejimindeki değişimi hızlandıracağını, tropikal fırtınaların, işte gök gürültülü şimşekli fırtınaların, hatta Orta Enlem Sikloları'nın bile çok daha yıkıcı afetlerin olabileceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yani bir yandan bunlar olurken bir yandan da yine yağış rejiminin değişmesi, yağış rejimini denetleyen atmosferik salınımlardaki değişimler, geniş ölçekli basınç rüzgar sistemlerindeki değişimler, dünyanın bazı bölgelerinde de ki Akdeniz, Kuzey Afrika, Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu, Türkiye'nin bulunduğu Doğu Akdeniz bu kuraklık olaylarına çok eğilimli. Bunları da daha sık konuşacağız gibi geliyor. Orman yangınları, su kıtlığı, ekosistem biyoçeşitlilik kaybıyla, insan sağlığının bozulmasıyla birlikte psikolojik tarafları da, ekonomik tarafları da bir anda yine bizi bekliyor.
Profesör Doktor Murat Türkeş ve Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.